gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Hayırlı günler sevgili dinleyicilerimiz. Bir Sorun Mu Var programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz, değerli konuğumuz sevgili Doktor Rukiye Karaköse. Sağ olsunlar ilk program sonrası tabiri caizse kendisine doyamadık ve tekrar dinleyicilerimiz ve katılımcılarımız adına davetimizi yeniledik. Kendisiyle şu an birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
Hoş buldum. Teşekkür ederim. Çok şükür iyiyim. Sizler de iyisinizdir inşallah.
Bizler de iyiyiz. Sizinle birlikte olmak bizim için ayrı bir mutluluk, ayrı bir zevk. Evet Sümeyra'cığım, söz sende sorular için.
Evet hocam, ben de öncelikle kendi adıma bir hoş geldiniz diyeyim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Hocam, sizinle yaptığımız bir önceki programda aşk ve ilişkilerden bahsetmiştik. Aşkla yakın anlamlı bazı kavramlardan, ilişkilerin gösteriye dönüşmesinden ve zaman içinde değişen ilişki biçimlerimizden söz etmiştik. Bugün de sizinle ilişkilerdeki sınırlardan bahsetmek istiyoruz. Sınırlar deyince birçok gencin zihninde olumsuz bir algı oluşabiliyor. Bu yüzden öncelikle sınır derken neyi kastettiğimizi anlatmakla başlayabilir miyiz hocam?
Tabii. Şimdi sınır derken hangi bağlamda konuştuğumuz tabii önemli. Mesela çocuk eğitiminde disiplin ve sınırlar dediğimizde henüz dünyayı tam tanımayan ve buradaki bazı kuralları öğrenmek üzere bizim onlara rehberlik ettiğimiz bir çağda olduğu için çocuklarımız, onlarda sınırdan söz ettiğimizde daha çok kural koyma, bazen yasaklar koyma, bazen de başlarına gelebilecek olumsuz şeylerle ilgili uyarılarda bulunma ve önüne bir set çekme gibi algılanabilir. O çocuk eğitimi bağlamında, ama biz daha ziyade insan ilişkilerindeki sınırlardan konuşacağız. Burada işin içine mahremiyet giriyor. İşin içine bireysellik ve özel alanlar giriyor. Aslında edep ve adap da diyebiliriz buna. Ve psikolojik anlamda da çok ciddi bir meseledir aslında. Bizimki gibi daha doğu toplumları diyelim, ilişkilerin daha kolektif olduğu, daha toplulukçu kültürlerde sınırlar kolaylıkla ihlal edilebiliyor. Çünkü bireysellik çok gelişmiş olmadığı için bireysel sınırlar bulanık, net değil. Yani ne yaparsam bu insana bir sınır ihlalinde bulunmuş olurum. Ne yaparsam onun özel alanına girmiş, mahremiyetini ihlal etmiş olurum. O yok, sen bizim elimizde büyüdün, senle zaten akrabayız, sen kuzenim değil misin? İşte arkadaşlar arasında öyle şey olur mu gibi birbirimizin sınırlarını çok rahat ihlal edebiliyoruz. Kişiler arası ilişkilerde girmememiz gereken mahrem alandan biraz aslında bahsedeceğiz ve psikolojik anlamdaki sınırlardan bahsedeceğiz bugün.
Evet hocam. Şimdi hocam, ilişki kurduğumuz çevrelere baktığımızda iki temel grup olarak aile içi ve aile dışı gruplardan bahsedersek şayet, yani aile içi derken eş, çocuklar veya anne baba ve kardeşleri kastediyoruz, ya da aile dışı derken arkadaş ve iş çevresi olarak düşünürsek, bu iki çevreyle kurduğumuz ilişkilerde sınırlarımızın farklı olduğundan söz edebilir miyiz? Nasıl bir sınır kurabiliriz bu çevrelerle hocam?
Tabii ki. Şimdi dış ilişkilerde biraz daha belki bu kolay olabilir. Çünkü ilişkimizin yakınlık düzeyini orada bir miktar ayarlayabilmemiz daha mümkün. Aile içinden başlıyor aslında sınırlar. Mesela hazindir, çocuklarla çalışan arkadaşlarımız da iyi bilirler. İstismara, cinsel istismara uğrayan çocuklardaki temel özelliklerden biri sınır koyamayan, hayır diyemeyen çocuklar olması. Peki, çünkü istismarcılar hayır diyen, sınır koyan, sert bir şekilde karşı çıkan çocuklarla devam etmezler genellikle. Teşebbüslerinden sonra vazgeçerler. Genellikle tabii, bunlar hep genelleme, istisnaları her zaman var. Ama genellikle istismar mağduru çocuklarımızın hayır diyemeyen, yani sınır koyamayan, benlik sınırlarını, beden sınırlarını, psikolojik sınırlarını korumakta zorlanan çocuklar olduğunu görürüz. Bu bize önemli bir şey söylüyor. Sınır ailede öğrenilir. Bu çocuğun suçu değil bu. Başka bir yerde öğrenemeyeceği bir beceriydi. Ailede öğrenilmesi gereken ve dış dünyaya taşınacak bir şeydi. Yani benim bedenime, benim iznim olmaksızın kimse dokunamaz. Bunu çocuk öğrenmiş olmalıydı. Nasıl? aile içinde ya da yakın akrabalar geldiğinde çocuk sarılmak istemeyebilir. Bazı çocuklar o kadar dokunsal değildir. Bazılarımız daha fiziksel temasla sevgimizi gösteririz. Yetişkinlere bile baktığımızda bazılarımız daha çok böyle sarılmayı, elini kolunu tutmayı, sırtını sıvazlamayı severiz birbirimizin sevdiklerimizi. Bazılarımız o kadar hoşlanmaz bundan. Bu yapısal bir yatkınlık, hor görülecek ya da eleştirilecek bir durum değil, kabullenilecek bir durum. Ama çocuğumuz o akrabayla, o komşuyla ya da o an için annesiyle babasıyla bile sarılmak istemeyebilir. Bazen de o an istemeyebilir çocuk bunu. Zorla böyle elini kolunu tutarak, bağırtarak, hatta işte onu çırpınmasından neredeyse keyif alarak, bunu bir oyun gibi varsayarak zorla sarılma, zorla öpme, zorla sıkıştırma, yere yatırma, gıdıklama, bunlar çok zararlı. Çünkü çocuğa şunu öğretiyor: senin bedenin üstünde denetimin yok. Bir büyük gelebilir ve sana istemediğin şeyleri yapabilir. Buna da alışsan iyi olur. Burada kurallar böyle işliyor. Çünkü çocuk dünyayı bizim gözümüzden görüyor. Dünyanın kurallarını, hayat bilgisini bizden öğreniyor. O yüzden o denetimini kırmamak lazım kendi beden üstündeki. İstemiyorsa pardon, tamam, ben seni zorlamayayım ya da sıkıştırmayayım, böyle bir şey olmaz. Kendi çocuğumuz bile olsa her dakika sarılıp öpme, sıkıştırma gibi bir durum olmamalı. Biz buna daima fiziksel yakınlık çocuğumuza göstereceğiz ama bir an oldu ki istemedi. İsteme işine o an saygı göstermemiz lazım. Hayır dediğinde. Sırf bu konuda değil, bu dramatik bir konu olduğu için aklımızda kalsın diye söylemek istedim ve çok önemli bir konu. Bunun dışında da çocuklar hayır demeyi, yani sınır koymayı ailede öğrenir. Mesela herhangi bir konuda bir şeyi istemedi, bir şeyi yapmak istemedi. O an o lokmayı yemek istemedi, gelmek istemedi bizimle bir yere. Güzelce konuşup sakin sakin ona anlatmak, bazen de dikkatini dağıtmak yeterli olur. Her zaman onun söylediğini yapmak da gerekmiyor tabii ki ama hayır dediğinde hayırına saygı duymamız lazım. Aa tamam, sen istemiyorsun. Aa tamam, sen şu anda canın istemiyor gibi. Hayırına biz saygı duymazsak çocuk hayır demeyi öğrenmiyor. Öğrenemiyor. Yani buna hakkı olmadığını öğreniyor daha doğrusu ve dememeye başlıyor, boyun eğmeye başlıyor. İşte bu ileriki yıllarda canımızı sıkacak, bizi üzecek çeşitli sonuçlar doğurabiliyor. İlk başta küçükken bireysel sınırlarımız beliriyor. Ben bunu yapmak istemiyorum, ben bunu uygun görmüyorum diyebilmeye hakkı vardır insanın. Bizim ama işte ayıp değil mi komşu teyze sana sarılsın ya da işte amcanın elini öp veya işte bak misafirler geldi yanlarına çıkmıyorsun, yabani misin, niye diye iteleye iteleye. Ya o an hazır olmayabilir, bir anksiyete yaşıyor olabilir. Bunlar olur çocuklukta, ergenlikte, çeşitli dönemlerde korkular, sosyal anksiyeteler olur. O anki durumuna saygı göstermek yerine hayırını kabul etmeyip üstelediğimiz zaman çocuk buna hakkı olmadığına inanarak büyüyor. Bu çocuk büyüyor, öğrenci oluyor, arkadaşlarına hayır diyemiyor. Herkese borç para verebilir veya ona bir uygunsuz bir söz söylendiğinde, canını sıkacak bir davranışta bulunulduğunda, belki incitildiğinde hayır diyemeyebilir, ben bundan hoşlanmadım diyemeyebilir. Daha yetişkin olduğunda ne oluyor? Aile içi ilişkilerde de, sosyal ilişkilerde de hayır diyemeyen insanlar ortaya çıkıyor. Bu da tabii ki hiç arzu ettiğimiz bir şey değil. Çünkü bizi biz yapan şey seçimlerimize koyduğumuz sınırlardır aslında. Yani beni dış dünyadan ayıran şey benim sınır çizgilerimdir, sınırlarım ve seçimlerimdir. Ben hayır diyemiyorsam nasıl seçim yapacağım? Ve nasıl sahip çıkacağım seçimlerime? Görüyoruz ki yakın akraba ilişkilerinde, aile içinde, evlenildikten sonra evlendiğimiz kişinin ailesiyle karşılıklı sınır koymakta ciddi zorlanıyoruz. Ve psikoterapi desteği alan insanlar çok büyük oranda genellikle sınır koyamayan insanlardır. Net bir şekilde sınırlarını koyabilen, kendini koruyabilen insanlar görece daha az yıpranıyorlar çünkü ilişkilerde. Sınır koyamayan insanların ortak özellikleri neler? Karşı tarafı çok fazla önemsiyorlar, aşırı empatikler, fazla vericiler ve şefkatliler. Burada iyilik yapmakla karşıdakinin kurtarıcısı olmak, iyilik yapmakla kendinin istismar edilmesine müsaade etmek arasındaki sınırı da koyamıyorlar. Yani iyilik yapıyorum tamam ama kendime de iyilik yapmam lazım arada sırada. Yani sorun orada çıkıyor. Herkese evet derken muhtemelen kendime hayır diyorumdur. Çünkü neden? Çünkü kaynaklarım sınırlı. Zamanım sınırlı, enerjim sınırlı, gücüm sınırlı ve bir miktar gücüm var, enerjim var. Bunu benden birisi istiyor. Tamam, yardımcı oluyorum. Bir başkası daha, bir başkası, ama 24 saatim var. Sınırlıyım yani. Ve bu 24 saate sığdırmam gereken kendi ihtiyaçlarım da var. Belki çok yakınlarımın bazı ihtiyaçları da var. Ne oluyor? Bir şeyler eksik kalıyor. Başkalarına hayır diyemediğim için ne oluyor? Kendime hayır diyorum. Bazen hatta en yakınlarıma hayır diyorum. Onları ihmal etmek daha kolaydır. Bunu da şöyle açıklıyor atalarımız. İşte sana nazım geçiyor. Yani seni daha kolay ihmal edebiliyorum. Sen bana çok bedel ödetmiyorsun ama bir yabancıya ihmal edersem o bana bir bedel ödetebilir diye.
Evet, doğru hocam.
Ve böyle olunca ne oluyor? Biz tükenmiş ve yıpranmış halde ama hayır da diyemiyorum noktasına kalıyoruz. Niye hayır diyemeyiz? Çocukluktan şartlanmalarımız var, alışmışızdır bir. İkincisi, yoğun değersizlik duygularımız varsa yine hayır diyemeyiz. Yani karşımdaki beni değersiz bulacak, benden yüz çevirecek, beni onaylamayacak gibi kaygılarımız varsa, ki çoğumuzun vardır. Yani bu çok da uzak bir şeyden söz etmiyorum burada. Bütün insanların temel sorularındandır. Değerli miyim, yeterli miyim? Hepimiz buna cevap ararız. Bunun için okuruz, çalışırız, üretiriz, ortaya bir şeyler çıkartırız, ilişkiler kurarız. Başkalarının göz bebeğinde anlam ararız. Kendi yansımamızı, aynalanmamızı görmek isteriz. Çocuklar oyuncaklarıyla bir şeyler yapıp bize seslenip bize gösterirler. Anne anne bak ne yaptım diye üst üste koyar, bir kule yapar mesela. Biz büyüdüğümüzde daha farklı işler yapıyoruz. Etrafımızdakilere gösteriyoruz. Bak ne yaptım, bak ne güzel kazak ördüm, bak ne güzel kek yaptım, bak ne güzel kitap yazdım, ne güzel bir çalışma yaptım. Hepimiz değerli ve yeterli olmak istiyoruz. Hepimiz bunun peşindeyiz. Tabii ki bunun içerisinde başka manevi anlam veren kavramlar da vardır yaptıklarımızın içerisinde, ama en temelde hepimiz gizli birer hazine gibi bilinmek istiyoruz. O özellik bizde de var. Yani onaylanma, takdir görme isteği. Şimdi hayır dersem ne olur? Beni sevmezler. En ilkel, en temel biçimiyle. Hayır dersem beni sevmezler. Ne yaparım o zaman? Halbuki sürekli evet demek, sürekli birilerinin isteklerini, ihtiyaçlarını doyurmak, sonuna kadar onlara tamam demek sevileceğimizin garantisi değil. Sadece çok kullanışlı biri olduğumuzun garantisi. Yani çok işlevsel biri olduğumuzu garanti eder, sevilmeyi de garanti etmez her zaman. Hatta hiç seyrek olmayan bir şeydir. Gereğinden çok fazla emek verip, iyilik yapıp, yatırım yaptığımızda nankörlükle karşılaşabiliriz. Merhametten maraz doğar diye atalar bunu formüle etmiş. Ataların her sözüne katılmıyorum ama bazı sözleri gerçekten anlamlı buluyorum. Bazıları da maalesef daha böyle sıkıntılı, zalimce bir noktadan söylenmiş olabiliyor. Merhametten ne zaman maraz doğar? Merhamet harika bir şey. Yeryüzü merhamet sayesinde belki devam ediyor, ayakta duruyor. Şöyle, hak ettiğinden çok daha fazla ve istismar edilmeye varacak kadar biz birine fazlaca veriyorsak, orada bir çeşit sömürüden söz edebiliriz. Yani bir kurban ve bir kurtarıcı. Kurban psikolojisindeki kişi hayatının sorumluluğunu eline almayan kişidir. Başkalarından hep talep ederek yaşayandır, maddi ya da manevi. Yani beni kurtar, bana iyilik et, beni toparla, beni buradan düştüğüm yerden kaldır. Maddi yoksunluklar tamam, bu tabii ki destek gerektiren bir şey. Ama mesela hayatıyla ilgili çözülmüyor gibi görünen bir sorunu vardır şahsın. Her seferinde gelir size ağlar, anlatır, ağlar, sızlar, içini döker, rahatlar ve söylediğiniz hiçbir şeyi yapmaz. Oradan kurtulmak için hiçbir adım atmaz. Geçici olarak tabiri caizse çöpünü size döker. Çöp konteyneri gibi görür sizi. Çöpünü size döker, derdini döker. Sonra oh rahatladım deyip gider. O çöp sizin üstünüzde kalır. Fakat yardım etseniz edemezsiniz. Ona yapacağınız yardım ona yara bandı olmak gibi. Elinizden geleni de yapsanız, hani maddi olarak başka konularda destekleseniz de, o kişinin o çukurdan çıkmaya maalesef çoğu zaman niyeti yoktur. Kurban psikolojisinde dediğimiz insanların. Mağduriyetten güç alan, ya ben çok çektim, o kadar çok çektim ki kimse benim kadar çekmemiştir, ben acıların kadınıyım, rolünü oynamayı seven, o mağduriyetten beslenen bir psikolojiden söz ediyorum, yanlış anlaşılmasın. Yoksa tabii ki yardıma ihtiyacı olan insanlar hep vardı, hep olacak ve hep edeceğiz yardım, bu ayrı. Onun yaşam sorumluluğunu almaktan bahsediyorum. onun koltuk değneği olmaktan, bir başkasının yaşam destek ünitesi olmaktan söz ediyorum. Burası sağlıksız. Orada hayır, artık bu senin sorunun, çöz ya da bunu böyle kabullen. Ama sürekli aynı şey için bize ağlama diyebilmek güzel olurdu. Onu diyemiyoruz her zaman işte. Onu demek lazım. Ya da nazikçe, uygunca biraz geri çekilmek ve o kişinin hayatının sorumluluğunu almasını sağlamak lazım. Biz sınır koymazsak insanlar genellikle bizimki gibi bireyin olmadığı, topluluğun olduğu toplumlarda maalesef biz o sınırı koymazsak kendiliklerinden akıl etmiyor çoğu zaman. Şuna benzetiyorum ben bunu. Evimizin önünde bir bahçemiz var, oraya çiçekler ekmişiz, düzenlemişiz ama etrafına bir duvar ya da çit çekmemişiz. Gelen geçen çiçeklere basıyor. Çok özenli, dikkatli insanlar belki hayır ama diğerleri basıyor çiçeklere ve ne yapıyorsun kardeşim, görmüyor musun burada bahçe var deyince, ya duvar yok, çit yok, bir şey yok, nereden bileyim senin bahçen olduğunu, sen de bir duvar çekseydin deyiveriyor. Yol zannettim bile diyebilir oraya. Onun için o çiti çekmek o sınırların sahibinin görevi. Bize birileri hep aynı şeyi yapıyorsa artık onlara neden bana hep aynı şeyi yapıyorsun, hep aynı zararı veriyorsun diye sormamalıyız. Orada sormamız gereken soru şu: ben neden buna izin veriyorum? Neden defaatle aynı şeye izin veriyorum? Maddi ya da manevi olarak sömürülmeme neden izin veriyorum? Benim orada başa çıkamadığım hangi duygular var? İşte hayır dediğimde karşımdakinin suratı asılacak. Sen çok değiştin diyecek. Eskisi gibi değilsin diyecek. Belki bencil oldun diyecek. İşte bunlarla başa çıkmamız gerekiyor. Bize yapacağı manipülasyonla, suçlamayla başa çıkmamız gerekiyor. Çünkü o duygularla başa çıkmak özgürlüğümüze giden yol. O duygularla başa çıkmak ödememiz gereken bir bedel kendi özgürlüğümüz için. Ha neden? Bu bencillik değil. Çünkü dediğim gibi 24 saatimiz var ve sınırlı bir enerjimiz var. Yani dinleme kapasitemiz de sınırlı, maddi kapasitemiz de, zamanımız da, hepsi sınırlı. Hepsini her isteyene verebilir miyiz? Hayır. Veremeyeceğimiz için de biraz da kendi temel ihtiyaçlarımızı ihmal noktasına gittiğimizi düşünüyorsak, orada daha adaletli bir dağıtım yapmak adına kendimizin de ihtiyaçlarını gözetmemiz lazım. Biri bizden zaman isteyen her bir istekte bulunduğunda biz kendimize hayır diyoruzdur. Ve bunu niçin dediğimizi iyi bilmemiz lazım. Yani benden zamanımı istiyorsa biri, o zamanı kendim kullanmak yerine ona vereceğim, ona armağan edeceğim. Bunun için güzel bir sebebim olmalı, ciddi bir sebebim olmalı. Çünkü kendimizin de o zamana ihtiyacı var çoğu zaman. Tabii ki bazen şöyle olur, bir saatim vardır ve o bir saatte dinlenip gazete okuyup keyifli bir şey yapacaktırım. Ama sevdiğim bir insanın gerçekten bir yardıma ihtiyacı olur, desteğe ihtiyacı olur. Küçük bebeğini bırakacak bir yeri yoktur, bana bırakır veya hastadır, ona bir çorba yapmam gerekir. Böyle bir durumda o bir saat dinlenmek yerine o bir saat ona yardımcı olmak bana daha da fazla keyif verebilir. Dinlenmekten daha fazla manevi haz verebilir ve ben bunu istiyorumdur. Ona yardımcı olmayı tercih ediyorumdur. Yok, dinlenmek yerine senin işini çözmek benim için çok daha kıymetli ve iyi hissettirecek diyorsam onu yapayım, seve seve yapmam lazım. Ama sırf hayır diyemediğim için, of şimdi kim çekecek onun suratını, hayır deyince surat asacak diye yapıyorsam, bu hiç böyle halisane iyi niyetli bir şey değil. Çok net fark var arada. Yani kimseye iyilik yapmayın demiyorum. Kimse diyemez bunu. Sadece yaparkenki motivasyonumuza bakalım diyorum. Yani canı gönüldense ne ala. Değilse alışkanlıklardan, karşımızdakinin beklentilerinden, suratı asılacak şimdi onu çekemem gibi duygusal sebeplerle tamam diyorsak, evet diyorsak, onu bir daha bir sorgulamakta yarar var, duygumuzu.
Evet, toplumumuzda da şunlar çok yaygındır hocam. İşte yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. Ya da saçımı süpürge ettim ben senin için senelerdir.
Evet, evet.
Bu tarz şeyleri çok sık duyarız. Bunlarla büyüdük ve bunları da ister istemez bilinçaltımızda işledik. Kendimizde kullanabiliyoruz çoğu zaman.
Öyle, öyle. İşte bunlar tam tipik kurtarıcı cümleleri. Yani yemedim yedirdim, saçımı süpürge ettim. İşte iyilik yap, kötülük bul, dünya böyle, nankördür işte insanlar falan. İşte o aşırı vermek ve karşıdakini kendi hayatını kurtarsın, kendi kendini ayağa kaldırsın diye fırsat tanımayacak, sunmayacak kadar ona aşırı destek vermek. Biz kimsenin hayatını sürdürmesinden o anlamda mesul değiliz. Herkesin kendi hayatıyla ilgili bir sorumluluğu var. Karınca bile olsa onun ağzında bir lokma su ile bile olsa işte Hazreti İbrahim'in ateşinde su taşıyor. Diyor ki tarafın belli olsun. Yani karıncanın da elinden gelebilecek şeyler var. Her şeyi karıncadan beklemiyoruz belki ama onun da üstüne düşeni yaptığını görmemiz lazım. Zor durumdaki insanlara yardımcı olacağız ama onlar da kendi hayatı için elinden geleni yapıyor olmalı. Sağlıklı olan budur. Sadece oturup destek beklemek değil, onun da kendi çapında hareket etmesi, bir şey yapması, elinden geleni yapması önemli. İşte orada o hayır diyebilmek sınırın çok önemli taraflarından bir tanesi. Bir de şuna da değinmek isterim. Biz yeni tanıştığımız insanlarla bile, hani değil ki zaten aile içinde bunlar çok ihlal ediliyor. Yeni tanıştığımız insanlarla bile çok mahrem alanlarına dair konuşabiliyoruz, soru sorabiliyoruz. Cevapları çok mahrem olabilecek ve kişilerin kolay kolay biriyle paylaşmak istemeyeceği konularda bile. Nasıl? İşte yaşı 25'i geçmiş bir genç kızla konuşurken neden evlenmedin? Neden evlenmiyorsun? Bak bekleme, yaşın geçiyor, şöyle oluyor falan diye. Hemen ona böyle bir şey söylemek veya işte 30'u geçmiş bir erkekle konuşurken evlenmiyor musun? Yok mu biri? Kimseyi mi beğenmiyorsun? Ya sana söylemek istemeyebileceği 1000 tane sebebi olabilir insanların. Ve hayatında ilk kez görüştüğü ya da aşırı samimi olmadığı biriyle bu konuyu konuşmak istemiyor olabilir. Evlilere aynı şekilde, nişanlılara ne zaman evleniyorsun? Evlilere ne zaman çocuk yapıyorsunuz? Ya bunu size söylemek istemeyebilir insanlar. Bu çok mahrem sebepleri olabilecek bir konu, artı çok da kişisel bir konu bunun yanı sıra. Neden çocuk sahibi olmadın veya bir çocuğu olana neden ikinciyi yapmadın? Sanki yapmak ya da yapmamak bizim elimizdeymiş gibi. Bir de böyle bir hani güç vehmediyoruz kendimizde. Öyle bir şey yok. Allah verirse olur, vermezse olmaz. Ha, insanlar bunun üzerinde tasarrufta bulunabilirler bazen. İşte arzu edebilir, talep edebilir, dua edebilir, beklentiye girebilir. Ama bunu yapmak ya da yapmamak bizim elimizde değil. Bunlar mesela, bunun gibi şeyler. Boşanana neden boşandın diye sormak. Ya belli ki çok mutluluk verici sebeplerden boşanmamıştır insan. Onu üzen, onu kötü hissettiren sebepleri vardır. Ve seninle paylaşmak istemiyor olabilir. Bir insan oturup da ya seninle yeni tanıştık, yarım saat oldu ama çok kanım kaynadı, boşanmama dair seninle konuşmak istiyorum demedikçe, yeni tanıştığımız bir insanla, çok yakın dostumuz değilse bu konulara hiç girmemek lazım. Neden? Ya sana ne? Yani iki kelimelik bir cevabı var, sana ne? Yani bir sürü sebebi olabilir ama bu şekilde konuşulmaz. Çocuk eğitimiyle ilgili hakeza, işte bu çocuğu emziriyor musun? Sütün yetiyor mu? Yetmiyor mu? Zaten annelik demek sonu gelmez bir yetersizlik ve suçluluk duygusu demek günümüzde. Yani profesyonel anneler, oyun oynayan anneler, etkinlikçi anneler, internette o kadar annelik üzerinden iş yapan diyelim insan var ki, bunu profesyonel bir iş olarak yapan, anneliğini sunarak, teşhir ederek diyelim. Ya tabii insanların çeşitli işleri, ekmek parasını kazandığı yerler var ama bu burada çok manipülatif bir yere doğru gidiyor. O kadar çok etkinlik ve oyun yapamıyorsak, işte ne bileyim, tostlarımızın üstüne veya kreplerin üstüne ağız göz çizemiyorsak, öyle sanatsal becerilerimiz yoksa, evde her gün bir çadır kurup bir etkinlik düzenleyemiyorsak, biz yetersiz anneyiz zannediyoruz. Çoğu anneden bu çeşit duyguları çok sıkça duyuyorum. Ben yetemiyorum çocuklara, ben öyle oyun oynayamıyorum, öyle etkinlikler yapamıyorum. Görünce bende bir eksiklik var demek ki diyorum, diyorlar. Zaten dediğim gibi bu manada günümüzde çocuk eğitimi ve gelişiminin de çok fazla artık uzmanlarca işlenen bir konu olmasından kaynaklı, annelik zaten sonu gelmeyen bir suçluluk ve yetersizlik duygusu getiriyor insana. Bir de bu insana sütün yetmiyor. Bu çocuğa bakamıyorsun. Yeterince kilosu yok. Yani zayıf senin çocuğun. Bunun saçları niye uzamıyor ondan sonra? Bu kadar mı yiyor? Yediremiyor musun? Biraz büyüyor. İşte biz şu kreşe, şu okula gönderdik. Şu dağları ezberledi. Sen işte öğretmiyorsun çocuğa. Bak üstüne düşmüyorsun. Düşsen yaparsın falan diye. O çocuğun eğitimiyle ilgili çok serbest bırakıyorsun veya çok işte baskı yapıyorsun gibi. Fiziksel bakımından duygusal durumuna kadar bir sürü konuda anneleri de baskı altına alıyoruz o sınır bilmemek sebebiyle. Çok kısa sürede yeni tanışsa bile insanlar birbirlerine hemen bu konuda öğüt verebiliyorlar, bildiklerini paylaşabiliyorlar. Halbuki etrafımızda özellikle de bir lohusa anne varsa, yeni doğum yapmış, ona sütün yetiyor mu yetmiyor mu, ne veriyorsun ne ediyorsun değil. Şunu sormamız lazım, senin için yapabileceğim bir şey var mı? Çünkü o dönem çok ciddi desteğe ihtiyacımız olan bir dönem. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Bu bazen bir saat, iki saat bebeğe göz kulak olmak olur. Anne bir duş alabilsin, saçını tarayabilsin, bir dinlenebilsin diye. Bazen bir çorba yapmak olur. Bazen süpürgeye açıp evi süpürmek, bazen bir çeşit yemek yapmak olur. Bir lohusaya sorabileceğimiz en güzel şey bu. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Onun dışında bizden talep edilmedikçe engin bilgilerimizi paylaşmamıza gerek yok. Her insan binlerce yıldır nasıl annelik yaptıysa çocuğuna, her insan içgüdüsel doğal bir şekilde çocuğuna iyi gelmek isteyecektir, ruh sağlığı yerinde olan her insan. Yetişemediğinde, yapamadığında da destek istiyorsa, ihtiyacı varsa tabii ki orada olalım. Ama bu tür durumlarda o sınır ihlallerimiz, iyi niyetle yaptığımız bu çocuğa bakamıyorsun mesajları o insanı olduğundan daha da yetersiz. Oralarda özellikle annelere iş düşüyor. Yani gelinin ve damadın anneleri bir niyetle çok fazla hakimiyet kurabiliyorlar. İşte ben 4 tane büyüttüm falan, hani benim kadar bilemezsiniz gibi şeyler olabiliyor. Tahakküm savaşları bile olabiliyor kayınvalideler, dünürler arasında. Oralarda da mesela çocuk eğitiminde de çok fazla sınır ihlali yapıyoruz. Başka nerelerde görüyoruz? Arkadaşlar, akranlar arasında da birbirimizin ruh sağlığına ilişkin mesela ya da ilişkilerine dair bizden talep edilmedikçe yorum yapmamamız lazım. Yani işte bir insan bu profesyonel mesleki olarak ruh sağlıkçısı olabilir ya da olmayabilir. Kitaplar okumuştur, öğrenmiştir. Karşısındakine işte sen böyle davranıyorsun ama bunun sebebi babanla sorunların. O yüzden sende şu kompleks var falan gibi, bunlar da sınır ihlali. Çok çok yakın dostumuz değilse ve böyle konuları teklifsiz konuşabildiğimiz bir ortamımız yoksa eğer, bu tür konulara da girmemekte yarar var. Bunlar da sınır ihlallerine örnek.
Evet hocam, çok güzel örnekler verdiniz. Gerçekten güncel hayattan yaptığımız yanlışları görmemizi sağladınız ve bunların aslında nasıl düzeltilebileceğini de söylediniz. Yani bir lohusaneye senin için ne yapabiliyorum demek gerçekten çok önemli. Onun psikolojisini de anlamak, ona yardımcı olmak açısından çok da insani bir yaklaşım oluyor. Tabii hocam, şimdi psikoloji dediğimiz zaman ben hep böyle olumsuz bir algıyla sıkıntı ve sorunlar yumağı aklımıza geliyor. Bu noktada ben sizin pozitif psikoloji vurgusunun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum ve çok değer veriyorum. İlişkilerimizde de kimi zaman çok ciddi, kimi zaman da ufak tefek problemlerle karşılaşabiliyoruz. Böyle zamanlarda sınırlarımızın tekrar belirlenmesi söz konusu mudur? Yani sınırlarımız deneyimlerimize göre esneyebilir veya katılaşabilir diyebilir miyiz?
Tabii ki özellikle ilişkilerin derinliğine göre o sınırlar yeniden inşa edilebilir. Yani tıpkı işte denize girerken biraz daha açılmak gibi. Yani belimize gelen yer var, boğazımıza gelen yer var, sonra ayağımızın yerden kesildiği yer var ama bir anda da oraya gitmiyoruz çoğu zaman, ısınıyoruz bir. Kıyıda bir hafif vakit geçiriyoruz. İlişkiler derinleştikçe, zaman geçtikçe, birbirimize olan güvenimiz arttıkça yavaş yavaş açılırız. Genelde dengeli olan şey karşılıklı açılmaktır. Yani karşımdaki bana bir sırrını emanet ettiğinde, aa bu bana güveniyor, bana kendini açtı, bana emanet etti sırrını. Bunu gördüğümde ben de eğer yakın hissediyorsam ben de bir sırrımı açabilirim. Eş düzeyde, hani hayatımın en karanlık tarafını belki hemen paylaşmam ama aşağı yukarı ona denk bir sırrımı ben de, ya benim de babamla bazı sorunlarım var veya ben de bu konuda çok güvensiz hissediyorum, tedirgin hissediyorum kendimi diye, ben de o düzeyde bir şey paylaşabilirim. Zamanla sınanır zaten ilişkiler. Yani zor zamanımızda yanımızda mı, bizimle ilgili bildiklerini kullanıyor mu bize karşı, ihtiyacımız olduğunda gereken desteği birbirimize verebiliyor muyuz? Bu da biraz zamanla sınanır. Sınandıkça da güven oluşur. Ondan sonra ilişkinin derinliğine göre o sınırın yeri tekrar belirlenir. Pozitif psikoloji de önemli çünkü dediğiniz gibi biz hep hastalık ve sorun klinik boyutuyla psikolojiyi tanıdık. Kuruluşu da öyledir zaten. Hani 140 yıla yaklaştı aşağı yukarı herhalde. Psikolojinin tarihi kısa bir tarih, çok diğer bilimlere göre çok çok kısa ve baştan itibaren hep hastalıkları tedavi etmekle uğraşıldı. Ta ki 1960'lara kadar. 60'larda hümanistik psikoloji gündeme geldi. Ondan sonra da yavaş yavaş bu pozitif psikolojiyle ilgili araştırmalar çoğaldı. İnsanın iyilik halini nasıl inşa ederiz, nasıl sürdürürüz, nasıl devam ederiz? Biraz daha buna yönelik. Aslında sağlıklı sınırlar iyilik halimizi korumak için de çok çok gerekli. Çünkü neye kırılıp neye kırılmayacağımızı, birine kaç adım atıp kaç adım geride duracağımız sınırlar belirliyor. Prensip olarak şöyle yapabiliriz, çok hayatı kolaylaştıracak bir şey. Birine diyelim ki kişisel sayılabilecek bir konuda bir soru soracağız, dilimizin ucuna geldi. O bana böyle bir şey sorar mıydı? Ya da sorsaydı cevap verir miydim? Nasıl hissederdim? Bir buna bakacağız. İkincisi, ben belki çok sıcakkanlıyımdır, hemen samimi oluyorumdur. Bana sorsa hiç mahsur görmeyeceğim. Peki ona sorsam nasıl hissederdi? Yani o mizaçtaki bir insana böyle bir şey sorduğumda nasıl hisseder? Acaba tedirgin etmiş olur muyum? Yani temkinli yürümekte fayda var. Hemen karşımızdakini samimiyete zorlamamakta fayda var. Çünkü bizim yakınlaşma süremizle onunki bir değil. Metaller gibi, bazı metaller çabuk ısınır, çabuk soğur. Bazıları geç ısınır, geç soğur. Yani bir insanla bir başkası 40 günde arkadaş olabiliyorken, birlikte gezip yiyip içebilecek kıvama gelebiliyorken, bir başkası için bu 6 aydır bazen. Biraz içe dönük ve temkinli mizahçılar için. Belki 6 ay öyle merhaba nasılsın, iyiyim, sen nasılsın düzeyinde kalacak. Ufak ufak ufak ısınma turlarıyla 6 ayda belki hadi çıkalım bir kahve içelim bugün çok canım sıkkın diyebilecek kıvama geleceğiz onunla. Kimi de dediğim gibi bunu 40 günde gelir, kimi bir ayda gelir o kıvama. Bu da bizim biraz içe dönük ve dışa dönük oluşumuzla ilgili. İçe dönüklük ve dışa dönüklük şarjımızı nereden doldurduğumuzla ilgili bir kavram. Birer kavram. Kimi insan iç alemine dönüktür yüzü. Ki tek başına kalmayı, tek başına okumayı, tefekkür etmeyi, tek başına zaman geçirmeyi çok sever. Orada şarj olur. Dış dünyaya çıktığında şarjı biraz tükenir. Dönüp tekrar kendi yalnızlığında onu doldurması gerekir. Diğeri de tam tersi. Dışa dönükler de dış dünyadan şarj olur. Elektriğini oradan alır. Eve dönünce ve yalnız kalınca biraz şarjı biter çabucak. Şimdi bir dışa dönükle bir içe dönük arkadaş olacaksa sınır meselesi daha önemli. Dışa dönük için bu sınırlar çok hızlı, çok kolay aşılabilir alışkanlıklarına bağlı olarak ama refleksleri de o yönde oluyor. İçe dönüklerse biraz daha katı sınırlar, katı duvarlar ile devam edebilirler ilişkilerine. Burada tek bir doğru ya da yanlış yok. Önemli olan bizim nasıl iyi ve rahat hissettiğimiz. Ve karşımızdakinin sınırları bizim için belirleyici olmalı. Biz biraz daha esnek, daha gevşek tutuyor olabiliriz ama önemli olan hiç kimsenin o ilişkide rahatsız olmaması. Bir kafilenin hızı en yavaş gidenin hızına göre ayarlanmalıdır derler. Dolayısıyla en yavaş ısınan kimse, en yavaş açılan kimse biz onun sınırlarına saygı göstererek yavaş yavaş onun da rahat hissettiği bir aşamaya gelinceye kadar temkinli adım atmalıyız ilişkide.
Evet hocam, sınırlardan bahsettik. Bir de şunu sormak istiyorum hocam, sevgide ölçümüz ne olmalı? Yani aşırı sevgide, yetersiz sevgide karşımızdakine istemeden zarar verebiliyor. İşte aşırı sevgi karşımızdaki insanda egoya neden olabiliyor. Veya sevgiyi karşımızdakinin beklediğinden daha az göstermek de hayal kırıklığına neden olabiliyor. Bu noktada sevgimizi gösterirken uygun olan dozu nasıl ayarlayabiliriz?
Şimdi sevgi çok güzel bir şey ve kainat, evet, merhamet ve sevgi üstüne döner desek yanlış olmaz. Sadece aşırıya gittiği nokta bağımlılığa kaçtığı noktadır. Oraya dikkat etmemiz lazım. Bağımlılık da bir şeyle ilgili ondan mahrum kaldığımızda yoksunluk belirtisi gösteriyorsak, yani onsuz yapamaz hale gelmişsek burada aşırılık vardır. Her şeye onunla gitmek, her konuyu onunla konuşmak, hep bir arada vakit geçirmek, onu hatta diğer arkadaşlarından ya da diğer yakınlarından kıskanacak bir düzeye gelmişsek, onu kendimize saklamak, hapsetmek istiyorsak, bu arkadaş da olabilir, bazen bir hocamız olabilir, bazen karşı cinsten hayatımızdaki insan olabilir. Her birinde o boğucu bir hale geldiğinde, yani bağımlılığa doğru gittiğinde bir aşırılıktan söz ediyoruz. Orada durmak gerekiyor, karşıdakine alan açmak gerekiyor. Sevgi tek başına çok sağlıklı ve çok güzel bir duygu ama sevgi zannettiğimiz bağımlılıklar maalesef çok zarar veriyor. Bununla ilgili aslında doğru ölçü için şeyi tavsiye ederim. Buna bayağı kafa yormak, tefekkür etmek gerekiyor. Benim nerede bağımlılığım başlıyor diye. Erik Fromm'un Sevme Sanatı adlı kitabını tavsiye ederim dinleyenlere. Çok çok güzel ve temel bir eser. Orada sevmek nasıl olmalı onu çok çok güzel anlatıyor. Şöyle diyebiliriz en basit örnek olarak ikili ilişkilerde özellikle partner ilişkilerinde eşlerde bir insan düşünelim ben balığı seviyorum diyor. Balığı avlıyor, kızartıyor, pişiriyor, yiyor ve diyor ki evet ben balığı seviyorum. Bu balığı sevmiyorsun, kendini seviyorsun, hazzını seviyorsun. Bazı insanların sevgisi balık sevgisidir. İşte sevgilisi ya da eşi için ben onu çok seviyorum der ama o balığı sevdiği gibi sever. Yani bana yaradığı kadar, bana haz verdiği, bana iyi geldiği kadar, beni rahatlattığı kadar seviyorum. O ne hissediyor o arada ben onu keserken, öldürürken, pişirirken? Orayla çok ilgilenmiyor. Çok seviyorum diyor ama balığı çok seviyorum. İşte balık sevgisi, internette bununla ilgili küçük güzel bir video vardı, bir hatıra olarak anlatıyordu bir beyefendi. Böyle yani çoğumuzun sevgisi maalesef gerçek anlamda sevgi değil, balık sevgisi. Biz onarıcı, büyüten, geliştiren duyguya sevgi diyoruz. Yani bir çiçeği seviyorum, o çiçeğin büyümesini isterim, serpilmesini, çiçek açmasını isterim, onu sularım, güneşe koyarım, ona iyi gelmeye çalışırım. Onu koparıp soldurmam veya sulamayıp orada köşede solmasını izlemem. Ona iyi gelmeye çalışırım, o da bana aynı şekilde. Yani balık sevgisi olmamalı sevgimiz. Onu kendimiz için kullanan, kendimiz için ona bir şekil vermeye çalışan, özgürleştiren, büyüten, onun iyi olmasını, onun özgür olmasını, onun sağlıklı olmasını isteyen, iyiliğini isteyen bir sevgi olursa aşırıya kaçmaz diye düşünüyorum.
Evet hocam. Çok güzel ve verimli bir sohbet. Sohbetin sonuna doğru böyle istemeden de olsa yaklaşıyoruz. Sizin söylemek istediğiniz dinleyicilerimizde son mesajlarınız varsa onları da alabilir miyiz hocam?
Evet, her güzel şeyin sınırları var. Sınırsız sevgi de olmaz, sınırsız ilişki de olmaz. Eğer ilişkilerimizde bunun aşındığını düşünüyorsak bir süre biraz geriye çekilip uzaktan izleyelim derim kendimizi. Eğer bir fazla iç içe geçmişlik, fazla birbirinin hayatına müdahil olma, fazla yorma söz konusuysa bir süre uzak kalıp uzaktan bakalım kendi ilişkimize. Orada bazı revizyonlar yapmak gerekebilir. Ondan sonra belki başladığımızdan daha sağlıklı bir noktaya da gelebiliriz.
Evet Rukiye Hocam, bugün sizinle ilişkilerdeki ölçü ve sınırlardan bahsettik. Ölçü ve sınırı bilmek ve buna uygun davranmak aslında karşımızdakinin hakkına tecavüzü ve başkasının da bizim hakkımıza girmesine engelleyen bir ön tedbir, bir önlem olması açısından oldukça önemli bir konuydu. Bu konuda sizin bilgi ve deneyimlerinizden bu program vesilesiyle de faydalanmış olduk. Allah razı olsun diyoruz size.
Cümlemizden teşekkür ederim ben de. İnşallah dinleyenler için de keyifli olmuştur.
İnşallah hocam. Evet, bir sorun mu var? Her bölümde sizler adına yeni sorular sormaya devam edecek. Bir sonraki programda görüşünceye kadar tüm dinleyicilerimizi Allah'a emanet ediyoruz. Selam ve dua ile.